Ayrım 4, sayfa 39. John Gray, Erkekler Mars'tan, Kadınlar Venüs'ten adlı kitabında kadınlar kendilerine acı veren duygu ve sorunlardan söz ettiklerinde erkeklerin bunu kişisel bir mesele olarak aldıklarını ve kendilerini tamir etmek için bir şeyler yapmak zorunda hissettiklerini anlatır. Ve tamir edemezlerse hayal kırıklığına uğradıklarını söyler. Bu bizim tamamen varsayıma dayalı ama çok tanıdık erkeğimiz için de geçerlidir. Ama Gray bu hayal kırıklığının doğasını tam olarak açıklamaz. Benim tecrübelerime göre bunun nedeni Marsların çözülmemiş sorunlara karşı tahammülsüz tamirciler olmaları değil, çözüme ve eyleme yönelik önerileri daha çok utanç duygularını örtmek ve azaltmak için yaptıkları anlık bilinçsiz manevralardır. Bu nedenle erkeklerin kadınların acılarını dinleyip anlama yeteneği olmadığını söylemek doğru olmaz. Ama bunu yapmak kadının ne hissettiğini, aralanmış, korunmasız kalmış, incinmiş hissetmek için kendilerine izin vermelerini gerektirir. Kendilerine sağ ol, almayayım derler ve bunu öyle hızlı, öyle otomatik yaparlar ki söylediklerini kendileri bile duymazlar. Ama kafalarının arkasında bir yerlerde, neredeyse sokakta çıplak dolaşmak kadar rahatsız edici bir duygudan kaçındıklarını bilirler. Bu iç konuşma, erkek saçma sapan bir şekilde konuştuğunda ya da konuşmadığında kuşkulanması gereken ilk noktadır. Erkekler bir konuda bilgi vermediklerinde, cümlelerini yarım bıraktıklarında ya da bir şeyleri kaçamak veya tuhaf bir şekilde ifade ettiklerinde büyük olasılıkla utançtan kaçmaya çalışıyorlardır. Genç bir fon yöneticisiyle birlikte yemeğe çıktığı kız arkadaşına ilgisiz bir yerde ve rastgele bir şekilde "Bugün bir miktar hisse sattım." diyorsa, daha uzun olan iç konuşması ona "Hisseleri ucuza satıp bir sürü para kaybettiğim için kendimi berbat hissediyorum" demek isterdim. Ama yalnızca "Hisse sattım" dersem belki neden sattığımı sorar. Böylece ben de ne hissettiğimi söylerim. Ya da daha iyisi soru sormaz. Ben de bir şey söylemek zorunda kalmamdır. Bu düşünme süreci genellikle konuşma olmadan ve çok kısa bir süre içinde gerçekleşir. Ve doğal olarak eğer özellikle ilgili ve duyarlı değilse, kızın duyduğu tuhaf ve alakasız ama çoğunlukla gerçek, kısa ve sıkıcı bir şeydir. Kız, "Bunu bana niye anlatıyor?" diye düşünür. Ve böylece daha derin ve yakın bir an yaşama fırsatını kaçırır. Aynı şekilde bir erkek, "Bugün işte bana performans değerlendirmesi yaptılar. Bence çok başarılıydı." demek yerine, "Bugün işte bana performans değerlendirilmesi yaptılar." derse karısı bunun iyi bir değerlendirme olmadığını ve kocasının kendisini korkmuş, incinebilir ya da kaygılı hissettiğini ve utancından dolayı sustuğunu varsayar. Ve "randevum var" gibi belli belirsiz şüphe uyandıran üstün körü bir cümlede çoğu kez gizli bir aşk ilişkisinin değil, aslında sır bile olmayacak utanç verici bir eylemin işaretidir. Bir danışmanım benimle terapiye başladıktan kısa bir süre sonra kendisinden daha çekici ve başarılı bulduğu bir kadınla çıkmaya başladı. Ona terapiste gittiğini söylemeye utanıyordu ve bu bir süre için önemli bir sorun yaratmadı. Kadın nerede olduğunu sorduğunda "randevum vardı. Bir arkadaşımla öğlen yemeğindeydim, Central Park'ta yürüyordum" gibi kaçamak cevaplar veriyordu. Ama ilişkileri ciddileşip sosyal hayatları ve programları birbirine daha bağımlı hale geldikçe yarı doğruların ve basit yalanların yerine daha yaratıcı senaryolar üretmesi gerekti. Bu arada danışmanım ve ben terapide bu konuyu konuştuk. Yaşadığı utançtan ve genelde kadınların danışma fikrine verdikleri tepki ve kız arkadaşlarının kişiliği göz önüne alındığında sevgilisinin duruma anlayışlı ve kabullendirici yaklaşma olasılığından söz ettik. Yine de planladığı bu yüzleşmeyi haftalarca erteleyip durdu. 1,5 yılın sonunda artık yalanlarına devam edemez hale geldi. İlişkisi için önemli olduğunu düşündüğü halde aniden terapiyi bıraktı. Bu yaşadığım en şaşırtıcı ve moral bozucu bırakma hadisesiydi. Şaşırtıcı olan şu ki, bütün bu örneklerde erkekler utanç, korku, reddedilme veya yetersizlik gibi yeni duygusal acılar tatmaktan kaçınmak için utanç duygusuyla hareket ederler. Sanki utanç sözü edilen diğer duygular kadar acı bir duygu değilmiş gibi. Erkekler bu tekniği çok erken yaşta ve iyice öğrenirler. Bunu çocukluk yıllarında yalnızca insanlarla değil nesne ve kavramlarla olan ilişkilerinde de öğrenirler. Barbie bebeklerle ilişkilerini düşünün. 4-5 yaşlarında bir erkek çocuk kız kardeşiyle birlikte Barbie oynar. Ama 1-2 sene sonra hala oynuyor olsa bile her fırsatta dünyaya Barbie'lerden nefret ettiğini ilan edecektir. Ya da erkeklerin çocuklarında giysilerle olan ilişkilerini düşünün. Bir sabah sınıfta bütün düğmeleri ilikli, düzgün bir gömlek giymiş tek bir öğrenci olduğunu fark edip, dehşete kapılan 6-7 yaşlarında bir çocuk, kendisini okuldan almaya gelen annesine, "Bana neden bu kadar şık bir gömlek giydirdin?" diye bağırabilir. Ya da daha önemlisi, erkeklerin erken yaşta kendi gözyaşlarıyla yaşadıkları ilişkiyi düşünün. İlkokul 1. ya da 2. sınıftayken ağlamak onlar için o kadar kötü bir şeydir ki, birisinin bunu örtbas etmesini isteyebilirler. Örneğin, kavgadan sonra ağabeylerine, "Ağladığımı kimseye söyleme, olur mu?" diyebilirler. Erkekler utanç duyduklarında bunu iletişim kurmayarak, sessizlik, tersini söyleyerek, yalancılık veya dolaylı iletişimle, geçiştirmecilik olabildiğince azaltmaya çalışırlar. Ama bu yalnızca utancın onlar için çok acı bir duygu olmasından kaynaklanmaz. Aynı zamanda yüzeyin hemen altında rahatsız edip bazı başka duyguların gizlendiğine dair bir işarettir. Dolayısıyla bu diğer duyguları aklından bile geçirmemesi konusunda uyarıcı ve caydırıcı bir rol oynar. Bu diğer duyguların hepsi acı verici değildir. Örneğin, erkekler görünüşte aşık olmayı, hatta karşılık görmeden aşık olmayı, hatta bundan dolayı öfke duymayı olağan karşılarlar. Ama bu duygular doğaları gereği erkekleri bir şey yapmak, birisini elde etmek, başarıp üste çıkmak ya da somut bir sonuca varmak konusunda motive etmek potansiyelini taşır. Onları pasif bir şekilde yaralanmış ve incinmiş bırakan duygular daha büyük sorun oluşturur. Öyleyse eğer erkekle yakın bir ilişkiye gireceksek, önce üzerlerini örten kalın utanç katmanını delip geçmek zorundadırlar. Erkek utandığının farkındaysa ve kendini daha iyi hissetmeye çalışıyorsa bu daha kolaydır. Çünkü böyle bir durumda erkek itiraf eder. Örneğin bir danışmanın ilk cinsel ilişkisini ergenlik çağında kuzeniyle kurduğu için öylesine utanıyordu ki olaydan 15 yıl sonra evlenmesine bir gün kala bunun nişanlısına itiraf etmek istiyordu. Bir diğeri çekici kız arkadaşı ikinci çıkışlarından inisiyatifi ele alıp kendisini öptüğü için çok mutluydu. Fakat beklenmeyen utanç duygusundan kurtulmak isteğiyle öpüşmenin ortasında durup "Sana söylemem gereken bir şey var. Benim bir zamanlar cinsel yoldan bulaşan frengi hastalığım vardı." demişti. Hastalığın yıllar önce tedavi edilmiş ve iyileştirilmiş olması onu itiraf etmekten alıkoyamamıştı. Erkeklerin itiraf zorlanımları utançla başa çıkma yollarından biridir. Sık rastlanan diğer bir araç da birçok stand-upçı komedyenin kullandığı kendini aşağılayan müstehsi mizahtır. "Beyaz atlı prens olduğumu sanmıyorum" ifadesi içinde "kendimden bu kadar utanmamayı isterdim" mesajını gizler. Bir şeyleri ertelemek veya yapmaktan kaçınmak da bir başka mekanizmadır. Ailenin sine çok iyi bakan çalışkan bir erkek danışmanım kendi hatası olmayan bir nedenden dolayı işten çıkarılmıştı. Yine de bundan o kadar utanıyordu ki işsizlik yardımı için başvurmayı sürekli erteliyordu. Sonunda bunu tamamen unuttu ama artık çok geçti ve bu ailesine önemli bir para kaybına mal oldu. Psikiyatr Mitchell Lewis, Shame adlı kitabında bu davranışların utancını azaltmaya ve inkar etmeye neden yardımcı olduğunu açıklar. Unutarak ilgi merkezimizi utanç yaratan durumdan başka bir şey kaydırdığımızı, itiraf ederken veya kendimize gülerken sanki kendimize dışarıdan baktığımızı anlatır. Kendimizi utanç yaratan durumdan uzaklaştırarak bir anlamda bunu o öteki kişi yaptı deriz. Yukarıdaki örneklerin çoğunda olduğu gibi utancın bilinçli olarak yaşandığı durumlarda bu konuda konuşabilmenin bir yolunu buluyorsak sorun yok demektir. Sorun, erkeklerin çoğu zaman utandıklarının farkında olmamalarıdır. Kadınlar mahcubiyet, utanç, kendine değer vermeme gibi duygularını ifade edebilirken erkekler bunları inkar etme ya da bastırma eğilimindedirler. Bazı erkekler için utanç duygusu öylesine acıtıcıdır ki buna tahammül edemezler. Bunun nesi kötü diye sorabilirsiniz. Bu bilgisizliğin verdiği bir mutluluk değil midir? Aslında kadınların da bunu öğrenip uygulaması gerekmez mi? Belki öyledir ama bilgisizliğin de bir bedeli vardır. Bu durumda gizli bedeli önce başkaları, genelde kadınlar öder, ardından hesap başka bir para birimine çevrilir ve ait olduğu yere geri döner. Anlatayım. Sosyal psikologların deyişiyle kadınlar bir işteki başarılarını başkalarına, başarısızlıklarını ise kendilerine yükleme eğilimindeyken erkekler tam tersini yaparlar. Başarılarını kendi hanelerine yazıp başarısızlıkları için başkalarını suçlarlar. Ya da benim deyişimle Erkekler utanç duygusundan kurtulmak için kendi yetersizliklerini başkalarına yansıtırlar. Yakın ilişkilerde olduğu kadar çıkma ilişkilerinde de bu başkaları hiçbir şeyden şüphelenmeyen kadınlardır. Çıkma ve kadın erkek ilişkileri, kontrol listesi. Bir kadın arkadaşım durumu şöyle özetledi. Bütün erkekler kendilerini Adonis zannediyorlar. Kel, şişman, kısa boylu veya çelimsiz de olsalar hepsi dayanılmaz olduklarını düşünüyorlar. Seksi her zaman hazır olmalarının nedeni de bu. Kadın bakış açısından bu teori doğrudur. Kadın erkek iletişiminde dışarıdan bakan bir gözlemci için de doğru olabilir. Ama bu tür etkileşimlerin erkekler tarafından terapinin içeriden dışarıya doğru bakan görüş açısından incelenmesi teoriyi tersine çevirir. Çıkma sürecindeki herhangi bir yalnız ve duyarlı kadının tahmin edebileceği gibi erkekler kapalı kapılar ardında kontrol listeleri hazırlar. Adayın artılarını daha çok da eksilerini ele alırlar. Benim tecrübelerime göre erkeklerin zihinsel kontrol listeleri güzel, zeki, zayıf, incelikli, donanımlı, sıcak, güven verici, duyarlı, komik ve uyarıcı gibi artılar ile yavan, aptal, ağır, çocuksu, soğuk, güvensiz, bastırılmış, sessiz ve sıkıcı gibi eksilerden oluşmaktadır. Kadınlar genelde bazı olumlu puanlar alırlar ama değerlendirme yapan erkekler en azından terapide onların olumsuz özelliklerine odaklanıp orada takılırlar. Güzel bir kadın ve avukat öyleyse zeki olmalı ama hiç akıllıca bir şey söylemedim. Benim ilgilendiğim politika veya anayasal hukuku gibi konularla ilgilenmiyor. Hiçbir entelektüel uğraşı olmadığını düşünüyorum. Yürüyüş yapmaktan hoşlanıyor. Belki gerçekten aptal. Siz ne dersiniz? Kadınların da erkeklerin de bu benim için doğru insan mı sorusuna gergin bir şekilde cevap aradıkları çıkma ilişkilerinde eziyet veren bu değerlendirme süreci bir ölçüde beklenen bir şeydir. Yine de terapi mikroskobu altında ortaya daha derin ve odağı daha belirgin bir tablo ortaya çıkar. Tatlı, yakışıklı ve başkalarını mutlu etme heveslisi tıp öğrencisi bir danışmanım, entelektüel olarak da müzik ve mutfakla ilgili olarak da kayda değer bir donanıma sahipti. Umut vadeden bir mesleği, bol bol enerjisi vardı ve Nice, Kafka ve Mozart'ı seviyordu. Kadınlarla da seviyordu. Ya da bana söylediği buydu. Fakat onlarla uzun vadeli ilişkiler kuramıyordu. Uygun olduğunda aday kıtlığı da yaşamıyordu. Ama genelde birisiyle 2 ile 6 hafta arasında değişen bir süre çıkıyor. Sonunda ilgisini kaybedip ilişkisini bitiriyordu. Bir süre terapi gördükten sonra danışmanımla birlikte çıkma davranışının gülünç bir ön görülebilirlik taşıyan kalıbını çıkarmayı başardık. Birinci evrede, birinci ve ikinci haftalar kontrol listesi için veri topluyordu. İkinci evrede, üçüncü ve dördüncü haftalar verileri inceliyor. Üçüncü evrede ise beşinci ve altıncı haftalar suçluluk duygusu içinde kadının duygularını incitmeden nasıl ayrılacağının planını yapıyordu. Ancak en ilginç bölüm dördüncü evrede, ölüm sonrasında başlıyordu. Her ayrılıktan sonra verileri toplayıp inceledik, fark ettik ki bir ilişkisini kadın çok çocuksu diye bitirmişti. Kolaylıkla arkadaşlarının etkisi altında kalıyor ve patronuna hayranlık duyuyordu. Başka bir ilişkisi kadın fazla tatlı olduğu için bitmişti. Kadın hayvanları ve doğayı seviyordu ve yeterince donanımlı değildi. Üçüncü bir kadın folk müziği ile fazlasıyla düşkündü ve klasik müzik bir yana rock and roll'dan bile anlamıyordu. Dördüncüsü tebrik kartlarından ve bayram ruhundan fazla etkileniyordu. Şurası açıktı ki en azından danışmanımın gözünde bu kadınların onu hep rahatsız eden ortak bir özelliği vardı. Adını tam olarak koymasam da tatlılık, basitlik, masumiyet ya da çocuksuluk. Bu bana çoğu insanı rahatsız edecek bir şey gibi gelmemişti. Peki danışmanımı neden bu kadar rahatsız ediyordu? Bunu düşünürken danışmanımla olan kendi deneyimimi gözden geçirmeye çalıştım. Görüşmelerimizde tıp fakültesinin bürokrasisine, tıp camiasındaki yozlaşmaya ve camiamızdaki kurum ve kişilerin çıkarcı ilgisizliklerine söyüp sayardı. Bir doktor olarak hastalıklarla hatta ölümle baş edilebilecek güce ve yeteneğe sahip olduğundan endişe duymadığını söylediği halde birçok kez saçma filmlerde ve hatta reklamlarda kolayca ağlayabildiğini söylemişti. Çocukluğuyla ilgili olarak bana anlattıklarında bazı noktalar göze çarpıyordu. Küçük bir çocukken çoğu zaman iş gezisinde olan babası ona kayağa götürmek, ata bindirmek gibi büyük vaatlerde bulunuyor ama bunları asla yerine getirmiyordu. Her yeni vaat, heyecanlanıp mutlu olan danışmanım her seferinde hayal kırıklığına uğruyordu. Ama hiç kızmıyordu. Onun yerine, belki vaatlerini yerine getirir umuduyla babasını ve onun uzantısı olarak bütün otorite figürlerini memnun etmeye çalışıyordu. İkinci sınıftayken siz kelimesini kullanarak bir cümle kurması gerektiğinde siz harika bir öğretmensiniz, Bayan Dalton yazmıştı. Başkalarını memnun etme isteği sonraları yaşça büyük komşu çocuklarının ondan yararlanma arzusuna çanak tuttu. Ona getir götür işleri yaptırıyor, karda çıplak dans ettiriyorlardı. Genç bir yetişkinken iflah olmaz bir kumarbaz olan ağabeyi onu defalarca hiçbir zaman ödeyemediği borçlarını kapatmaya ikna etmişti. Başka bir deyişle, dünyevi donanımlarının altında idealist, basit ve güvenen bir insan vardı. Esas olarak kendini olduğu gibi ortaya koyan bir yapısı olduğundan incinmeye ve aşağılanmaya ve kaybetmeye açıktı. Anlaşılacağı gibi kendisini ortaya koyuş biçiminden utanıyordu. Özellikle de başkalarını memnun etmeye bu kadar istekli olması nedeniyle deneyimlerinden hiç ders almamış olmaktan utanıyordu. Yani kendisine kendi tatlılığını, çocukluğunu ve benzeri şeyleri hatırlatan her şeyden uzak durarak utanç duygusundan kaçınmaya veya onu bastırmaya çalışıyordu. Daha doğrusu önce kendisini böyle ortaya koyan kadınlar buluyordu. Entelektüel donanımlı tiplerle ilgilenmiyordu ki bunu onlarda görsün ve kendisinde değil onları reddetsin. İşte kontrol listesi bundan ibarettir. Erkekler bilinçsizce utanç duydukları özelliklerini ya da niteliklerini birlikte oldukları insana yansıtırlar. Kendi zekalarının eksikliğinden utanç duyan erkekler, gerçek zekalarının ne olduğundan bağımsız olarak aptallıkla özellikle ilgilidirler. Kerliklerinden ya da bedenlerinin gevşekliğinden bilinçsizce utanç duyan erkekler, yeterince güzel bir kadın mı diye sorarlar. Kendi sosyal endişelerinden utanç duyduklarını reddedenler ise, kadının yeterince dışa dönük olmamasını dert ederler. İlginçtir. Bağlılık sözü vermek ya da evlenmek çoğu erkeğin kontrol listesinin vazgeçmesine, en azından tamamen vazgeçmesine yol açmaz. Bunun yerine listede bir iki ana maddeye indirilir. Bu maddeler abartılır ve gereğinden fazla önemsenir. Örneğin bir erkek hastane ya da yalan rüzgarı dizlerinin karşısında saatler geçirdiği için, iyi bir aşçı olmadığı için, çocuklardan başka bir şeyle ilgilenmediği için ya da evi temiz tutmadığı için karısına sinirlenebilir. Ve bu konulardan herhangi biri sürekli atışmalara, hatta sürekli tekrar eden kızgınlık ve ümitsizlik duygularıyla dolu sert çatışmalara yol açabilir. Yıllar boyunca bir sürü çift beni bu yüzden görmeye geldi. Bu çiftlerden birinde kadın, ilk görüşmemizde bana kocasının kendisini eleştirmesinden, özellikle de grup içindeyken sessiz kaldığı için eleştirmesinden yorulduğunu söylemişti. Arkadaşlarımızla dışarı çıktığımızda dinlemeyi seven tipte bir insanım. Ama hiç konuşmuyor da değilim. Elbette sorular soruyorum ve kendimi daha rahat hissettiğimde kendimden söz ediyorum. Bunun onu neden rahatsız ettiğini anlamıyorum. O konuşsun ya da konuşmasın, ben rahatsız olmazdım. Bana hep daha fazla konuşmam gerektiğini söylüyor ve bu beni deli ediyor. Çünkü kendimi izlememe, kendimin farkında olmamama neden oluyor. Arkadaşlarım beni çok sessiz bulmuyorlar. En kötüsü de sonunda ben de ona inanıyorum. Ben de bir sorun olduğunu veya daha çok konuşmam gerektiğini düşünüyorum. Başka bir sorun da dışarı çıkarken hep belli bir elbiseyi ya da kıyafeti giymemi istemesi. Onun için arada bir bunu yapmayı dert etmiyorum. Ama bu konuda çok ısrarcı. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bu bedenim ve çekiciliğimle ilgili bütün güvensizliklerimi ortaya çıkarıyor. Neden beni olduğum gibi kabul edemiyor? Bu noktada durdu. Öfkeden kızarmış, kocası gülümsemeye çalıştı ve sıkı bir çarpıtmaydı değil mi dedi. Ve mantıklı bir şekilde şunları söyledi. Arkadaşımızla birlikteyken onu fazla sessiz bulduğum doğru. İnsanların bundan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Kadın kızgın bir şekilde, ama arkadaşlarım öyle düşünmüyor dedi. Adam da, arkadaşların sana bunu söyleyecek değiller herhalde diye cevabı yapıştırdı. Ve yaylım ateşine başladım. Zaten arkadaşlarını boş ver. Ben bunun kabalık olduğunu düşünüyorum. Konuşmadığın zaman sıkılıyorum. Bana anneni hatırlatıyorsun. Bu noktada kadının öfkelendiğini gördüm. Kim olsa öfkelenirdi. Ama kendini tuttu ve adam devam etti. Giyse de gelince bu konuda annenden öğreneceğin çok şey var. o kadar iyi giyiniyor ki herkes her zaman iltifat ediyor. Senin de çekici görünmeni istememin nesi yanlış, normal değil mi? Bana döndü. Üstelik niye bu kadar duyarlı ve savunmada olduğunu da anlamıyorum. Yine karısına döndü. Neden seni eleştirdiğimi düşünüyorsun? Yalnızca öneride bulunuyorum. Ya da şöyle düşün, senden benim için bir şey yapmanı istiyorum. Ne var bunda? Bizim açımızdan bu alışverişte iki önemli nokta var. Adam anneden söz ettiğinde ciddi bir şey olduğunu anlıyoruz. Adam düğmeye basıp karısını aşağılamak için kasten alaycı ve kötü davranıyor. Ama neden? Neden karısının tıpkı annesi gibi utangaç ve çekingen olduğunu söylemek ihtiyacını duyuyor? Bu adamın aile hikayesinde şaşırtıcı bir biçimde çocukken hiç konuşmadığı ortaya çıktı. Nitekim 4 yaşındayken çok az konuştuğu için ailesi tarafından çocuk psikoloğuna götürülmüştü. Psikolog bir sorun olmadığını, yalnızca sessiz bir çocuk olduğunu söylemişti. Bu utangaçlık danışmanımın ergenlik çağına gelmesine kadar devam etmiş ve ancak oldukça zeki olduğunu fark ettiği lise yıllarında daha konuşkan bir haline gelmişti. Ve açığını kapatmak için biraz da abartarak son derece iddialı ve dışa dönük bir kişi olmuştu. Ama karısında kendi çocukluk utancını görüyor ve bu utancı yok etmek istiyordu. Genellemek gerekirse bir tartışmada bir erkek alaycı ve kötüyse büyük olasılıkla utanç ve yetersizlik duygularını inkar etmeye çalıştığını söyleyebiliriz. İkinci önemli nokta adamın karısından kendisi için giyinmesini istemesi. Bu isteğin altında adamın karısıyla değil kendisiyle ilgili iyi görünme ihtiyacının yattığını düşünebiliriz. Şimdiye kadar yaptığım tahlile bakarak adamın dağınık, kravatında kahve lekesi olan biri olduğunu düşünebilirsiniz. Ama hayır, oldukça yakışıklı ve iyi giyimliydi. Öyleyse neden karısının estetik olarak kendisini temsil etmesini istiyordu? Açıktır ki utancı inkar ettiğinde de yansıtma süreci benim ima ettiğim kadar basit ya da simetrik değildir. Yukarıdaki çifte adamın kendisinde beğenmediği fiziksel görüntüsü değil, özgeçmişiydi. Zengin bir taşra kasabasında büyümüştü ve çoğu ortaokul arkadaşının aksine liseyi kasabanın pek de parlak olmayan bir okulunda okumuştu. Yine arkadaşlarından farklı olarak mesleğinde epey yol kat ettiği halde bir profesyonel değildi. Tahmin edebileceğiniz gibi bunun sessiz kalışından ve kaçamak cevaplar verişinden fark ettim. Bir sonraki görüşmede kişisel geçmişine baktığımda lise yıllarının atlanmış olduğunu gördüm. Bir de sormadığım bir soruya cevap veriyormuş gibi yaparak savunmacı bir üslupla neden üniversiteye gitmediğini anlattı. Bu adam statüyü çok önemseyen kendi çevresinde eğitiminin eksik olmasından dolayı utanç duyuyordu. Ve bu duygudan kaçınmak için kendisine bir statü sağlayacağını umarak bunu karısının fiziksel görüntüsüne yansıtıyordu. Ne yazık ki bu tür bir dinamik yalnızca statüyü önemseyen çiftlerde görülmüyor. Aslında bu yukarıda tarif edilen buna karşılık şu biçimindeki kontrol listesinden daha sık görülen bir yansıtma. Nedeni ise erkeklerin işle ilgili şeylerden utanç duyma olasılığının fiziksel görüntülerinden dolayı utanç duyma olasılığından daha fazla olması. Utanç ve incinebilirlik. Saldırı en iyi savunma mıdır? Klinik araştırmalara kadar tecrübeler de gösteriyor ki kadınlar fiziksel görüntüleriyle ilişkili konularda utanç duydukları, başarısızlık duygusunu insan ilişkilerinde yaşadıkları halde erkekler bu duyguyu daha çok iş ve cinsellik gibi performansla ilgili alanlarda yaşıyorlar. Bu cinsiyet farklılığı, daha doğrusu çiftlerin bununla baş etme biçimi, en iyi ilişkilerde bile birçok kavgaya zemin hazırlar. Bir erkek ilerleyemeyeceği bir işte çalışırken bir diğerinin patronu onu çok eleştiriyor olabilir. Birisi arkadaşlarından daha az para kazanırken bir diğeri iktidarsızlıktan mustarip olabilir. İşte kötü bir gün geçirdim basitliğindeki bir cümle bile utancını ve bu duygudan kaçınmaya yönelik ani tepkiyi tetiklemeye yetebilir. Gözü geçen bir günün sonunda işinden eve döndüğünde ortalığa dağılmış oyuncaklara, iyi kurulmamış sofraya, karısının berbat saçına söylenen erkek de bir başkasının başarısızlığını eleştirerek kendi utancından kurtulma fırsatını yakalamış utancı eğilimli erkeği görürüz. Benzer bir şekilde kız arkadaşıyla yemeğe çıkan ve eleştirel bir patron olan erkek kendisini bu duygudan ona saçlarının farklı yapmasını önererek ya da kendi aldığı daha güzel küpeleri neden takmadığını sorarak kurtarır. Ne yazık ki bu durumdaki bir kadın erkeğin yansıtmasını alıp içselleştirmeye fazlasıyla hazırdır. Ne de olsa görüntüsünden de bir ilişkide başarısız olmaktan dolayı utanç duymaya eğilimlidir. Erkek de sezgisel olarak zaten bundan yararlanmaktadır. Ama bu kavganın yalnızca başlangıcıdır. Kadın utanarak kendi kendine, evet o kadar da çekici değilim dese de böyle hissetmesine neden olan erkeğe de kızıyordur. Sonuçta ya tepki gösterir ya da sessiz kalır. Bu erkeğe yanlış bir şey yaptığını kanıtlar. Ama davranışının başka bir şeyden duyduğu utançtan kaynaklandığının farkında olmayan erkek, yalnızca amacının kadını eleştirmek olmadığında ısrar ederek karşılık verebilir. Zaten ona inanmayan ve inkar etmesine daha da öfkelenen kadın, erkeği duyarsız ve kaba olmakla suçlar. İşte burada kavga, sen zaten nokta nokta, tıpkı nokta nokta gibisin, asla nokta nokta yapmamalıydın gibi cümlelerin kullanıldığı bir atak ve karşı atak sarmalına girer ve önceden var olan konuyla ilgisiz çatışmaların yıkıcı alanlarına yönelir. Oysa bu kavganın kökeninde erkeğin utangaç duygusuna tahammülsüzlüğü ve kadının aşırı utanç kapasitesi yatar. Burada kadınlar çaresiz kurbanlar olarak görülebilirse de evliliklerdeki birçok uyumsuzluğun temelinde kadının kendi yetersiz duygularının evini pek de iyi geçindiremediği mesajını vererek ayna görüntü dinamiğiyle kocasına yansıtmasının yattığını söylemek adilane olacaktır. Erkek kadın bölünmesini anlatırken buna tekrar döneceğim. Erkekler ve kadınlar neden farklı konularda utanç duyarlar? Açıktır ki çoğu kültür, başarı, fiziksel çekicilik ve sosyal ilişkiler konusunda kadın ve erkeğe farklı beklentiler yükleyerek cinsiyet farklılığını güçlendirir. Peki, kültürler bunu niye yapar? Bu konunun enine boyuna tartışılması bu kitabın kapsamı dışında kalmakla birlikte psikiyatr Mitchell Lewis'in utançla ilgili kitabında tartıştığı ilginç bir teoriden söz etmek istiyorum. Bu sosyobiyolojik teoriye göre her şey evrimsel, üreme zorunluluğuna kadar geriye gider. Eğer utanç erkekleri daha büyük bir gayretle başarmaya, kadınları da çekiciliklerini korumaya itiyorsa birleşme ve üreme olasılıkları artar. Benim erkeklerle ilgili pek çok gözlemimi böyle sosyobiyolojik teorilerle açıklamak mümkün gibi görünüyor. Ama bu sosyobiyolojik faktörlerin de her an değiştiğini söyleyebiliriz. Örneğin beyin kabuğunun, beyin gelişkin düşünmeyi sağlamaktan sorumlu bölümü, sürekli gelişmesinin yarattığı teknolojik devinimlerle birlikte boyut ve güç gibi cinsiyet farklılıklarını giderek daha önemsiz kılacağı ve bu sürecin sonunda psikolojik cinsiyet farklılıklarını bile ortadan kaldıracağı düşünülemez mi? Bence bu mümkün ama gerçekleşmesi birkaç milyar yıl olabilir. O gün geldiğinde bunun gibi kitaplar artık doğrudan okurun beynine ışınlanacak. Ama biz yere inelim ve cinsiyet farklılığına erkek incinebilirliğinin merceğinden bakalım. Basit bir şekilde ifade edersek erkekler incinebilir. Zayıf ve yararsız olduklarını hissettiklerinde utanç duyarlar. Gördüğümüz gibi bu incinebilirlikten bunu kendilerine yerine başkalarına yaşatarak kurtulmaya çalışırlar. Ama bu tekniği yalnızca insan ilişkilerinde değil, iş hayatında da ve genellikle felaketle sonuçlanacak şekilde kullanırlar. Küçük bir içecek firması pazar payını daha güçlü rakiplerine kaptırır ve giderek zayıflatır. Ayakta kalabilmek için son çare olarak küçük bir rakibine güç işbirliği yapmayı önerir. Hisselerin alım-satım konusunda prensipte anlaştıktan sonra diğer firma şartları değiştirir ve daha fazla para ister. Bizim firmanın genel müdürü buna cevap olarak mahkemeye gitme tehdidini savurur ve bunun karşı firmaya altından kalkamayacağı mahkeme masraflarıyla karşı karşıya bırakacağını bilir. Karşı firma dava açılmasının kendilerini iflasa sürükleyeceğini belirttiği bir mektup yazar ve alternatifi olmayan, bizim firma için de hiç kârlı olmayan bir anlaşma teklif eder. Bizim genel müdürün iki seçeneği vardır. Ya firmasının ayakta kalmasını sağlamak için kötü teklifi kabul edecek ya da dava açıp karşı tarafı iflasa sürükleyecektir. Bu seçenekleri incelerken bizim genel müdürün karşı tarafın iddiasının doğruluğunu da değerlendirmesi gerekir. Eğer söyledikleri gibi iflas edecek kadar zayıf durumda iseler tekliflerini kabul etmelidir. Ama eğer bir pazarlık taktiği olarak zayıfları oynuyorlarsa da dava açmalıdır. Hangisini seçecektir? Kendisi zayıf bir konumdayken ve anlaşmayı gerçekten ihtiyacı varken hakkını savunan saldırgan bir tutum takınmıştı. Öyleyse şimdi diğer genel müdür zayıf olduklarını açıkladığında yalnızca onun da rol yaptığını ve aslında saldırgan olduğunu varsayabilir. Piyasada kim zayıf durumda olduğunu kabul eder ki diyerek bunu mantıksal bir zemine oturtur ve davayı açıp avukatlarını seferber eder. İncelebilirliğe karşı bu tavrın sonucunda ne olur? Aslında bu vaka danışman olarak benim de düşük riskli muhafazakar bir tutum benimsetmeye çalıştığım gerçek bir olaya dayanıyor. Ne yazık ki başarılı olamadım ve aradan geçen 2 yılın sonunda her 2 firmada mahkeme borcuna batmış ve iflasın eşiğine gelmiş durumda. Açıkçası alıcının zayıf görünmemek için her şeyi yaptığı bu flört hiçbir yere varmadı. İki taraf da evde kaldı. Zayıf olarak algılanmaktan veya gerçekçilikten kaçınmak için saldırgan bir tutum içine girmek birçok uluslararası çatışmaya özelliğini veren sürecin de merkezinde yer alır. Kendimi komşumdan daha zayıf hissediyorum. Öyleyse silahlanarak kendimi korumalıyım. Benim silahlanmamdan korkan komşum benden de fazla silahlanarak kendini korumalı. Bu elbette benim başlangıçta kaygı duymakta haklı olduğumu kanıtlıyor. Dolayısıyla savunmada zayıf kalmamak için ilk saldırgan olma avantajını kullanmalıyım. İşte savaş başladı. Bu dinamik nedeni şiddetli geçimsizlik olan boşanmalarda da aynen geçerlidir. Avukatlar temsil ettikleri eşin yasal haklarını koruma niyetiyle diğer tarafında aynen karşılık vermesi gerektiğini bazı tek yanlı manevralar önerirler. Sonuçta yine savaşırlar. Bu dinamik doğrudan utançla ilgili değildir. Yine de bu duygunun erkekteki savunmacı yanını vurgular. Kendi içinde veya kendi başına acı veren bir duygu olan utanç, aynı zamanda incinebilirlik duygularına karşı bir kalkan ve savunma aracıdır. Böylelikle incinebilirliği hissetmemizi sağlayan bir işaret ve hatırlatıcı işlevi görür. Sıklıkla saldırı maskesine bürünmüş olmasına karşın aslında erkeğin ilk savunma hattını oluşturur.